Ayrım 12, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 148. 31. Bölüm. Travis dona kaldı. Kontrol edilemez bir heyecanla nefes alıyordu. Gözlerini sımsıkı kapattı. Öldüm, öldüm. Ama tabanca sesi duyulmadı. Göz kapakları aralandı. Adamın siyah gözleri Travis'inkilere kilitlenmişti. Son yahalının üstünde inleyerek hareketsiz yatıyordu. Bilinci yerinde değildi. Green silahı hala Travis'e doğrultmuşken Sonya'yı kelepçeledi. "Seni aptal piç!" diye tısladı Green gıcırdattığı dişlerin arasından. "Ne cehennemde o! Ölmek mi istiyorsun seni küçük dallama?" Silahını Travis'in yüzüne iyice yakınlaştırdı. "Efendim, çok büyük bir... Kocaman açılmış gözlerindeki itaatkarlıkla Travis kekeliyordu. "Ne, sen benim aptal olduğumu mu sanıyorsun? Seni küçük hain piç, nerede o?"
"Sizden daha fazlasını bil."
"Başına küçük bir kaza gelmeden önce son şansın. Vatanseverlik kanunu diye bir şey duydun mu? Sana ne istersem yapabilirim, avukat falan yok. Seni küçük bok parçası, Leblanc o lanet olası dosyayı nereye gönderdi?" Green baş parmağıyla silahın sapını sıvazlayarak bağırıyordu. Travis'in elleri sessizce havada asılı kaldı. Korkunç gerçek zihninin daha da derinlerine işlerken korku şaşkınlığa karıştı. Bu herif kanunun ötesinde. Green üstelemeye devam etti. "Dinle Travis, arkadaşın Leblanc'ın bugün bir yere acele bir posta gönderdiğini biliyorum. Tamam mı? Bu kadar, dosyayı bulacağım. Şimdi işbirliği yapıp onu nereye gönderdiğini söyleyebilir. Belki birazcık içeride kalıp çıkarsın. Yoksa onu zor yollardan ele geçiririm ve dediğim gibi meşru müdafaa sebebiyle seni vurmak zorunda kalmak istemiyorum, anladın mı?"
"Bilmiyorum, bu Leblanc denen adamla karşılaşmadım bile. Bu kız onun kız kardeşi ve benim yardımımı istedi."
Travis doğruyu söylediği için suçlu hissetmemesi gerektiğini biliyordu. Ama kendisinin Manhattan'dan kaçmasına yardım eden bu kadını tehlikeye atmak konusunda da çelişkiler yaşıyordu. Green'in yüzünde çılgın bir gülümseme belirdi. Travis'le eğlenerek başını yana eğdi. Silahlı, deli bir adam.
"Ölü ya da diri. Otelde öyle demişlerdi. Belki Green denen bu adam burada herkesin içinde ateş etmeyecek. Ama dışarı çıkış da yok. Kesin olan bir şey varsa bu yaratığın gözlerindeki öfkeli bakış. O da bu işin kişisel bir şey olduğu."
"Ölmeyeceğim." Green tek elini ceketinin içine soktu ve cep telefonunun kapağını açarak silahı doğrulttuğu yerde Travis'in başının orada tuttu. "Ben Green, bir araç yollayın." Şimdi tam vakti, zaten muhtemelen ölmeni isteyecek. Travis'in endişesi bilgisizliği ve tecrübesizliği ile birleşmişti. Silahı tutan bir manyak bir yana, bir silahın namlusunu bile hayatında ilk kez görüyordu. Travis Green'in acı ve şaşkınlık içinde bağırdığını gördü. Asansörün kapalı kapılarına doğru sendeleyerek geri çekildi ve kendine çeki düzen verdi. Hayat tekrar ağır çekimde ilerliyordu. Sonya olmalı. Sonya hala yerde ayağa kalkmaya çalışıyordu ama hala bilinçsiz görünüyordu. Yarı uyanık halde saldırmış olmalı. Green telefonunu düşürdü ve silahını aniden kadına çevirdi. Travis'in içinden bir şey koptu, onu vuracak. Travis oyun parkındaki bir çocuk gibi Green'e daldı ve onu asansörün kapalı metal kapılarına büyük bir gümbürtüyle çarptı. Green silahını düşürdü. Travis üstüne çıktığında Green'in kolonya kokusunu alabiliyordu. Daha sonra Green, Travis'in midesine bir yumruk attı ve kulağının dibinde hırladı. "Seni lanet olası küçük piç!" Vuruş Travis'i dört ayağının üstüne düşürdü, kendini toplamaya çalıştı. Green silahına uzandı. "İkinizi de vuracağım."
"Hayır."
Travis Green'in yürüdüğü yere bir bacağını uzattı. Onun bacağı Green'inkiyle dolaşınca Green düştü. Green sendelerken öfkeyle kükredi ve silahına doğru sürünmeye başladı. Hayatta kalma içgüdüsü harekete geçmişti. Travis bir hırsla ayağa fırladı ve Green'in sırtına topuğunu indirmeye hazırlandı. Ya ben ya o. Ama Green, Travis'in kaval kemiğini havada yakalayıp bükerek tekmelemeyi engelledi. Travis'in liseli dövüş taktikleri onunkilerle yarışamazdı. Dengesini kaybeden Travis bez bir bebek gibi yere yığıldı. Travis Green'in silahına ulaşmasına izin veremeyeceğini biliyordu. Sonya kendine gelmeye başlamıştı. Hala yerde inliyor, neredeyse hiç hareket etmiyordu ve hala kelepçeliydi. Travis Green'e doğru silahından 3-5 santim öteye yuvarlandı. Yorgun bir boksör gibi kollarıyla Green'in gövdesini sardı. ''Bırak beni!'' Travis ona daha da sıkı sarılarak ve bir sonraki adımının ne olacağı konusunda hiçbir fikri olmadan Green'i kuvvetle kenara çekti. Bu pozisyondayken Green'in vuruşları etkisizdi. İki adam da nefes nefese ve gergindi. Green'in aldığı eğitim bir kez daha yaşının kaybettirdiği gücü telafi etti. Kafasının arkasıyla Travis'in kafasına vurdu. Vuruş Travis'in tam alnına denk geldi. Bu onu sersemletmeye ve kollarını gevşetmeye yetti. Green sırt üstü yere düştü. Travis son bir çabayla bedenine tekrar sarılmak için adama daldı. Ama Green'in bu seferki karşılığı sonuncuydu. Dizini bedenlerinin arasında kaldırarak Travis'i bunun üstünde birkaç santim zıplattı. Sonra da diğer bacağıyla kasıklarına tekme atarak onu merdivenlere doğru fırlattı. Travis acılı bir gümbürtüyle ve kafasını basamağa çarparak merdivenin kenarında durdu. Saldırısının şiddetiyle Green de Travis'in hemen arkasına kapının girişine düşmüş, silahı da geride kalmıştı. Her yer karardı. Travis gözlerini merdivenin ilk basamağına, kan damlalarının kırmızı bir göl oluşturduğu yere dikmişti. Kendi kanı, başı yeni vurulmuş bir çan misali zonkluyordu. Hızlı ayak sesleri duydu. Bu Travis'in hırpalanmış bedenine doğru koşarak onu merdivenlerden aşağıya yuvarlamaya gelen Green'di. Buraya kadarmış, beni öldürecek. Ayak sesleri durdu. Travis tanıdık bir ses duydu. Olduğun yerde kal göt herif. Sonya silahı Green'in başına doğrultmuş, adamın hemen arkasında duruyordu. Uzaklaş. Her nasılsa Sonya kelepçelerden kurtulmuştu. Eğitim, özel ekipman. Her nasıl yaptıysa Travis yeniden nefes alabildiğini hissetti. Green elleri havada merdivenin yan tarafına doğru ilerledi. Suratındaki şok ifadesinin yerini hemen o sürüngenimsi gülümseme aldı. ''Aptalca bir şey yapayım deme tatlım. Başın zaten yeterince belada ve adamlarım her an burada olacak.'' ''Onları aradığını duydum.'' diye hırladı Travis. Zor bela ayağa kalktı ve kanayan başını tuttu. Sonya silahı Green'in üzerinde merdivene doğru ustalıkla yürüdü. Green Sonya'yı bir farkındalıkla inceledi. Artık bir sır değildi. Kadın oldukça iyi eğitimli bir profesyoneldi. Bu her şeyi açıklıyordu. Sonya küstahça Green'e bakarken Travis'i çekip ayağa kaldırdı. Silahı halen hedefinin üzerinde tek bir kelime daha etmeden Travis'i sanki körmüş gibi merdiven boşluğundan aşağıya indirdi. Green'in o deli gülümsemesi yangın boşluğunda gözden kaybolmalarını çaresizce seyrederken bozuldu. ''Kaçabilirsiniz ama siz ikiniz birer ölüsünüz.'' ''Bizi takip edersen sen ölürsün.'' diye bağırdı Sonya uzaklaşırken ona ters ters bakarak. Gözden kaybolduklarında Sonya Travis'i kalan basamaklardan aşağıya indirip binanın dışına çıkardı. Tüm bu süre boyunca Green'in merdiven boşluğunda yankı yapan boş laflarını duyuyorlardı. ''Lanet olsun! Siz bittiniz!'' Arabaya koştular. Travis tek gözüyle görmeye çalışıyordu. Diğeri içine kan girmesin diye kapalıydı. Sonya onu yolcu koltuğuna oturttu ve Green'i görmek için çıkışa bakarak sürücü kapısından arabaya bindi. Adam gelmiyordu. Gaza bastı ve arabayı binadan gecenin karanlığına doğru sürdü. Travis koltukta arkasına yaslandı ve kafasını tutarak ne tür bir yara aldığını merak etti. Daha önce hiç dövüşmemişti. Bu vücut dışı bir deneyim olmuştu. Sanki başkasının hayatından bir kesit canlandırıyormuş gibi. ''İyileşeceksin.'' dedi Sonya benzinlikten aldıkları yemekten kalan kullanılmış peçeteleri ona uzatırken. ''Bunu yarana bastır. Kramer'ın evine nereden gidiliyor?'' Yaşadığı şok Travis'in boğazını tıkamıştı. Ağrısı inanamamazlık duygusunun gölgesinde kalmıştı, konuşamadı. ''Nereden?'' diye üseledi Sonya. ''Hadi ama den. İkinci sol.'' Travis Kramer'in evinin yolunu panik karışımı bir sözcük cümbüşü halinde tarif etti. Sonya Washington'a aşina gibiydi. Nefes alması yavaşlayınca aklındaki soruyu sordu. ''Asansördeki adam da seni şüphelendiren neydi?'' diye sordu gözünü kapatırken. Ceketinin altında bir tabanca kılıfı çıkıntısı gördüm. Sonra da sormadığımız halde o yaşlı kadın için neler yaptığını açıklamaya başladı. Gerçek adı belli ki Green, Krogan değil.
Etkide iyice, başın nasıl diye omurdandı Travis. Tek yaralananın kendisi olmadığını hatırlamıştı.
Yaşayacağım, sadece başım ağrıyor dedi Sonya, başının arkasını sıvazlayarak. Eline bulaşan kana baktı ve koltuğun kenarına gelişi güzel sildi.
O orospu çocuğu bizi öldürmeye çalıştı dedi Travis.
Bir bok yapamazdı. Travis kendini hayat bu noktadan itibaren sanki bir daha hiç eskisi gibi olmayacakmış gibi kirlenmiş hissetti. Her şey iyi sonuçlansa bile ve bu büyük bir bile idi.
Bizi mümkün olduğunca çabuk Kramer'ın evine götür. Bu şey bitmek zorunda.
Onun için uğraşıyorum ama eğer ölmemizi isteseydi ölürdük dedi Sonya. Arabayı Washington'ın merkezindeki ışık huzmesine doğru hızlandırırken. Green'in plakayı görebilmiş olması ihtimaline karşı bu arabayı Kramer'ın evinin uzaklarında bir yerlerde bırakmamız gerekecek.
Buradan sola mı?
Evet diye cevapladı Travis. Aklı panikten yavaş yavaş kurtuluyor ve yeniden odaklanıyordu. Sonya'nın az önce dediği bir şey kafasında bir ampul yakmıştı. Kennedy'nin katilleri de aynı şeyi yapmıştı bu arada dedi Travis. Pencereden bakıyor ve şehir içindeki bir tapas barda normal hayatlarının keyfini süren normal insanları izliyordu. Dünyayı demir parmaklıkların ardından görüyor gibiydi. Bu çalıntı arabada onun hapishanesiydi.
Kennedy'nin katilleri ne yaptı dedi Sonya.
Travis Sonya'ya döndü. Açıklamalar yapıp durdular ve kimse sormadığı halde masum oldukları konusunda ısrar ettiler.
Travis tekrar pencereden dışarı baktı.
Ben birkaç yeri ararken Kramer hikayenin sonunu getirebilir. Umarım evdedir.
Tanrım başım çok ağrıyor.
Eğer Travis'in tüm olup bitenin gerçek olup olmadığı konusunda bir şüphesi varsa işte bu yara gerçek olduğunu doğruluyordu. Ağrı Travis'in aklına Green'in söylediği bir şeyi getirdi. Leblanc dosyayı nereye göndermişti?
Neden bana sor?
Travis ışıldayan mavi gözlerindeki aydınlanmayla birlikte Sonya'ya bakmak için döndü.
Kardeşin dosyayı bir yere göndermiş.
Bu piç.
Ne diye sordu Sonya arabayı bir virajda cayırdatırken ona bakarak.
Green Leblanc'ın dosyayı nereye gönderdiğini sordu. Leblanc'la işbirliği yaptığınızı sanıyor. Bu yüzden dosyanın nereye gönderildiğini bulmalıyız. Green nereye gönderildiğini bilmiyor. Acele postayla gönderildiğini söyledi. Bu yüzden yanılmıyorsam gönderildikten bir iki gün sonra varır.
Ama nereye göndermiş olabilir?
11 dakika sonra çalıntı Toyota'yı varış noktalarından bir mil kadar ötede bırakan Travis ve Sonya, Washington'ın kuzeydoğu tarafındaki teraslı Victoria tarzı evlerin dizili olduğu yol boyunca hızla yürüdü.
İşte orada dedi Travis. 8432 numara Kramer'ın evi.
Karanlık pencerenin sadece Kramer'ın uyuyor olduğu anlamına gelmesini umarak siyah ön kapıya giden basamakları çıktılar. Travis zili çalarken kapının önünde birbirlerine sokuldular. Hiç kimse yoktu. 10 saniye bekledi. 10 saat beklemiş gibi geldi. Green'in onları bulması an meselesiydi.
Hala kimse yoktu, ortada kalmışlardı.
Green büyük ihtimalle şu dakikada şehri didik didik ediyordu.
Şimdi ne yapacağız diye sordu Sonya sanki Kramer'ın evde olmamasından dolayı Travis'i suçlar gibi.
Travis'in hiçbir fikri yoktu.
Bilmem, güvenli bir yere itti.
Kapı çatırdayarak açıldı ve ağır bir zincir gerildi. Zincirin arkasındaki karanlıktan huysuz yaşlı bir ses onlara seslendi.
Siz de kimsiniz?
George amca.
Sonya Travis'e şaşkınlıkla baktı.
Sen misin Danny?
Ses mutluluk ve şaşkınlıkla yumuşamıştı.
''Tabii ki benim.'' diye bağırdı Travis.
Kırışık bir el zinciri beceriksizce çekti ve kapı açıldı. Kapıda beyaz saçlı, kırmızı bir Hugh Hefner smoking ceketi giymiş bir adam duruyordu.
''Bizi içeri almayacak mısın yaşlı kurt?'' dedi Travis.
Kapının önünden kurtulmak için duyduğu sabırsızlığı gizlemeye çalışarak. George Kramer Travis'i kulağından tuttu ve gözleri parlayarak onu çelimsiz vücuduna doğru çekti.
''İyi bir fırça yemek için çok da yaşlı sayılmazsın evlat. Baban ortalıklarda beziyle dolaşırken ben nazilerle savaşıyordum.
Sonya ince ve siyah kaşını kaldırmış, bir açıklama beklercesine Travis'e bakıyordu. Travis içeriye sendeleyerek girerken bu bakışa hırpalanmış ve kanlı bir gözle karşılık verdi.
O babamın eski bir arkadaşıdır, içeri gel.
Sonya pantolonunun arkasında gizlediği Green'e ait silahı okşayarak kapıdan Travis'i takip etti. 32. Bölüm. Potomac Plaza daireleri Green'in etrafa karıncalar gibi doluşan adamlarıyla bu gece ikinci kez hareketlenmişti. Bir grup giriş katında duran asansörden parmak izleri alıyordu. Orada yaşayan şaşkın ve korkmuş insanlar koridorlarda ve merdivenlerde sorguya çekiliyordu. Dışarıda park edilmiş Chevy Suburban'dan gelen parlak kırmızı ışıklar formika kaplı kahverengi lobiyi dolduruyordu. Etraf Washington'ın iyi vatandaşlarını korumak için ortaya konan kaynaklardan etkilenmiş sakinlerin umurtularıyla doluydu. Tam ortada Green, Krogan'a küçümser bir tavırla emirler yağdırıyordu.
Öncelikle o parmak izlerinin incelenmesini istiyorum. O kızın kim olduğunu öğrenmeliyim. Sanchez buraya ne zaman gelecek dedi Green.
Yeni silahını omuz askısındaki yerine yerleştirip güvenlik kayışını kapatırken silahlı bir iş adamına benziyordu.
20 dakika sonra efendim.
Güzel, burada oturanlardan biri çalıntı aracın plakasını almış mı?
Evet efendim, Washington Polis Departmanı şu an onun izinde.
Mükemmel. Peki Dal ve Baltimore havaalanları da alarma geçti mi?
Evet efendim, hiçbir yere gidemezler.
Pekala, devam edin, ben yürüyüşe çıkıyorum. Bir daha sakın benden bilgi saklayayım deme, yoksa bitersin. Beni anladın mı Krogan? Perkins ve Poole bilgisi çok önemliydi.
Green lobiyi koruyan bekçilere el sallayarak binadan çıktı. Yanlarından geçerken ona başlarını eğiyorlardı. Hiç şüphesiz bu adamlar Green'in burada ne yaptığını merak ediyordu. Ama Green kendi varlığının işin kusursuz yapılmasını sağladığını biliyordu. Onlar sadece bilmeleri gerektiği kadarını biliyorlardı. Green önceki gün Leblon'un gittiği yolu izleyerek Potomac nehrine doğru sola döndü. Ama bütün görebildiği Travis ve o kızdı. O lanet olası kız. Kahretsin. Travis'ten bir şeyler öğrenmeye kalkmasaydı şu anda ölmüş olacaklardı. Geç anlamıştı ama ikisini de çoktan öldürmüş olmalıydı. Şimdi düşünüyordu da Travis ve kız dosyanın nerede olduğunu bilemezlerdi. Ama Leblon'un dairesinde ne yapıyorlardı? Kurallar değişmişti. Leblon dosyayı acele postayla birisine gönderdi. Onu Travis'ten önce ele geçirirsem ya da ondan alırsam yaşamaları ya da ölmeleri umurumda değil. Green ilahi bir ilham almak için gökyüzündeki bulutlara baktı. Tanrı onun yanındaydı. Hala umut vardı. Dosya gideceği yere yarın salı günü ya da büyük bir ihtimalle çarşamba günü varabilirdi.
Hala vakit var.
Green'in cep telefonu cırladı.
Green.
Efendim, ben Norman. USPS'le hiç şansımız yok.
Dipnot. USPS Amerika Birleşik Devletleri posta servisi.
Acele posta bilgileri sisteme geri çekilemeyecek kadar hızlı giriliyor ve aynı anda Washington'dan daraltamayacağımız kadar çok acele posta gidiyor.
Tamam, eğer onlara hangi postane olduğunu söylersek tek bir postaneden gönderilen aceli gönderilere daraltabilirler mi?
Bu konuda kesin bir şey söyleyemiyorlar. Geç oldu ve yetkili personel burada değil. Yarın tekrar deneyebilirim efendim.
Pekala Norman, bu işin peşini bırakma.
Klik. Leblon'un ayak izlerini takip eden Green, Watergate'le yüz yüze geldi. Pek çoğunun içine saldığı kötü hisse rağmen buranın karanlık tarihi Green için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Gözünü iktidar hırsı bürümüş politikacı maskaralıklarını, Nixon olayının hiçbir şey olmadığını ilk elden bilecek kadar görmüştü. Tek fark Nixon'ın yakalanacak kadar aptal olmasıydı. Virginia bulvarındaki trafiğin yanından geçerken Leblon'un son anlarını canlandırarak koşmaya başladı. Sonra onu gördü. Aşağıda floresan lambalar parıldıyordu. Bunlar pek tabii Potomac Plaza ve nehir arasındaki tek posta kutusu üzerine düşen Tanrı'nın ışığı olabilirdi. Green durdu ve kutunun karşısında çalılar içindeki duvarın üstüne gözünü ondan bir an bile ayırmadan oturdu. Bu bir bekleme oyunuydu. Şu anda kriptolog Leblanc'ın tüm bağlantılarını ve Travis'e gönderilen faksın içeriğini de göz önünde bulundurarak dosyanın gidebileceği yerlerin bir listesi üzerinde çalışıyordu. Norm'un gönderi yerlerinin bir listesini alabilmek üzere USPS ile anlaşmaya çalışıyordu. Çok yakında da kızın kimliğine ulaşacaktı. Ama Green bekleme konusunda çok iyiydi. Özellikle de sonucu kendi varlığı belirleyeceği zaman. Ayağa kalkan Green, çukurlu çenesini kireç kaldırım taşlarına vererek posta kutusunun yanındaki kaldırımda bir kare çizecek şekilde volta atmaya başladı. Tam bir kare olmalı. Üçüncü dönüşten sonra ritüel durdu ve gözler ufak bir bulutun ardından kendini gösteren Dolunay'a kilitlendi. ''Lanet olsun, haydi yapalım şu işi.'' Green cep telefonunu çıkardı ve batarya kapağını söktü. Telefona takılı olanın tepesinde parası önceden ödenmiş ve takip edilemeyen gizli bir sim kart daha göründü. Bunların yerlerini değiştirdi ve bir sonraki aramayı gizledi. Bu numarayı ajan eğitiminde değil, kendisini aldatan eski eşinden öğrenmişti. Artık ailesi ajansıydı. Bu aramayı da bu yüzden yaptı, ailesini korumak için. Daha ilk çalışta derin, Doğu Avrupa aksanlı biri telefonu yanıtladı. ''Evet, her zamanki yerde, görüşmemiz lazım.'' dedi Green. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 160.